Atilla Güner'le Akşam Postası. Hafta içi her akşam.
Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. Evet, iki sözcük var. İki coğrafi noktayı ifade eden sözcük ve onun etrafındaki önemli gelişmeler. Birincisi Kobani. Suriye'de küçücük bir kasaba ama çok şey ifade ediyor. Orada 4 aylık direnişin sonunda IŞİD'in geriletilmesi bayram havasında kutlanılıyor. Türkiye'den de Suruç'tan dalga dalga oraya katılmak isteyenler oldu. Son anda HDP'nin de araya girmesiyle o sevinç dalgası biraz gaz bombaları eşliğinde durduruldu. Şimdi durum sakin. Öbür tarafta alaylar çekiliyor. HDP milletvekilleri de var orada. Onların arasında bulunan isimlere ulaşmaya çalışacağız. Hem Kobani'de bulunan milletvekillerinden bilgi almaya çalışacağız. Hem de Suruç'ta Hikmet Durgun bize bilgiler verecek. Efendim, onun dışında ikinci mesele de Yunanistan ve belki Syriza demek lazım, Çipras demek lazım. Onun etrafında dönen yeni ve farklı bilgiler. Evet, Yunanistan'da 50 yıllık o yeni demokrasi mi, PASOK mu ikilemiyle sıkışıp kalmış Yunan siyaseti artık genç, 40 yaşında dinamik, solcu, ateist olduğunu özgürce ifade eden, İncil'e el basmayan o gencin kuracağı kabine ve alacağı yola bakıyor. Solcuların bakışı başka, Avrupa merkezlerinde Avrupa para biriminin üzerine titreyen Merkel'ler, Sarkozy'ler başka. Onların kaygısı var, sıkıntısı var. Efendim, şimdi bu arada da ne olup bittiğini öğreneceğiz. Batı Trakya'dan dün konuşmuştuk Mustafa ile. Bugün de Ayhan Karayusuf'la konuşacağız. Sonra ekonomisine bakacağız Yunanistan'ın. Ne oluyor, ne bitiyor? Çünkü bugün borsa çok şiddetli bir şekilde düştü. Neden böyle? Kabine de açıklandı. Yorgo Stathakis geldi ekonominin başına. Kendisi demokrat bir kişi, tabii ki siyasetin doğası gereği öyle. Şöyle demiş seçim sırasında: Yunan halkı 2010'dan beri tarihin en ağır krizini yaşarken oligarşik iş çevreleri ve işbirlikçisi siyasi kadrolar hep kazandılar, hala kazanıyorlar. İşte böyle bir söylemin sahibi, ekonominin kaptanı oldu. O artık direksiyonda, bakalım neler olacak, tedirginlik var mı yok mu? Ali Ağaoğlu, Vatan Gazetesi'nin ekonomisti, o da bize yardımcı olacak. Peki solcular Türkiye'den bakınca komşumuzdakileri, olup bitenleri nasıl değerlendiriyor? Onu da ÖDP'nin eski başkanı Ufuk Uras'la konuşacağız. Siyasetin gündemi de ilginç gerçekten. Çünkü Kobani merkezli bir tartışma var, birincisi. İkincisi, Diyarbakır'da Davutoğlu'nun seyahati sırasında söylediği Kürtçe ile Türkçeyi kardeş yapmaya dönük o açıklamaları, Kürtçe öğreniyorum demeleri bir tartışma yarattı. Bahçeli çok sert çıktı, ona yanıt geldi başbakandan. Kılıçdaroğlu ise siyasetçilerin düşmemesi gereken bir hataya düştü. Somali'de Cumhurbaşkanı'nın çocuklara dağıttığı kitapta Ali Baba 40 Haramiler kitabı var. Zaten burada o kadar harami var ki ne var oraya götürdünüz dedi. Oysa o sosyal medyada hayvanlarla boyayalım diye bir boyama kitabının üzerine birilerinin iliştirdiği bir espriydi sözüm ona. Ama bu tabii ana muhalefet liderinin meclis grup toplantısında bu kitabı, bu fotomontajı ciddiye alması hoş karşılanmadı diyelim. Bakacağız arkasından. Cumhurbaşkanının Kuzey Suriye endişesi var. Afrika gezisinden gelirken söylemiş, bu da önemli, ona da bakacağız. Sonra Erdoğan'ın muhtarlarla konuşurken söylediği ilginç bir laf var. Yine Doğan grubuna bir gönderme aslında ama 400 muhtara hitap ederken, bana şöyle demişti o çok satan gazete, muhtar bile olamazsın. Cezaevine girmiştim o zaman. Bakın sizi ne kadar küçümsemişti, beni de. Ama bakın ben kocaman cumhurbaşkanı oldum dedi cumhurbaşkanı. İlginç bir gönderme oldu, ona da bakacağız. Efendim, İstanbul'da zaman zaman konuşuruz, sonra dururuz depremlerle ilgili bir araştırma çıkana kadar. Yine öyle oldu. İTÜ Maden Fakültesi'nden doçent Ziyadin Çakır Acaba adalarda değil de Tekirdağ Şarköy tarafında bekliyoruz derken neye dayanıyordu? Onu öğreneceğiz, kendisiyle konuşacağız, ayrıntıları vereceğiz. Cengiz Erdin'in sesli dosyasında da Yaratıcı Çocuklar Derneği'nin analog okullarda gerçekleştirdiği bir yarışma ve etkinlik var. Onu da ilgiyle dinleyeceksiniz. Biz hemen manşetimizle başlayalım.
Haber için çıktık yola ve hep hayatın içinde olduk.
Çocuklar dağılmıyordu artık, kulaklar patlıyordu, uçaklar denizlerimizden uçuyorlardı, bombalıyordu köyün etrafları.
Gün oldu, en sıcak noktadaydık.
Bu olayın üzerine bir tanklarımızdan karşı tarafa da bir taciz ateşi açıldı söyleniyor.
An geldi, tarihe not düştük.
Eşim göz papak gördü, ben bakamadım, bir başka odaya gittim ve ağladım.
Birlikte duygulandık, hüzünlendik.
Sümpedüz ölüme terk etti.
Takipçi olduk, merak ettik.
6 yaşındaki Öznur neden vefat etti acaba?
Sadece kaldığı için, üşüdüğü için yani kaydı.
Herkesin platformu olduk.
Başka vatan bilmiyorum. Şimdi tamamıyla iyisim. Geldi donduğum için çok mutluyum.
Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün 18'de, tekrarıyla 24'te.
Manşet.
Evet, Yunanistan'da yeni kabine kuruldu. O kabinenin üyeleri arasında kimler var? Peki onlar için de yemin ederken yine dini ritüellere dikkat etmeyecek olanlar var mı? Çipras gibi. Onlara bakacağız. Bölgeden bağlantılarımız olacak. O az sonraki konuğumuz ve konumuz. Şimdi biz isterseniz bugün gelişen Suruç ilçesinin de sınır hattında zaman zaman tansiyonu yükselten meseleye gelelim. Biliyorsunuz Kobani 4 ay önce, yani Eylül'ün ortalarında IŞİD'in saldırısına uğramıştı. O günden sonra orası artık bir Suriye meselesinden çok Türkiye'nin de içinde olduğu bir mesele haline geldi. YPG saldırıya geçti ama güçleri yeterli değildi. Amerika koalisyon güçleri bombalama yaptılar. Sonra Türkiye'nin buraya yardım etmediği yolunda çok ciddi kaygılar dile getirildi. Devletin zirvesi buna itiraz etti, reddetti. Hayır, biz yardım ederiz ama orada farklı bir yapılanma istemiyoruz dedi. Sonuçta oraya peşmergelerin iki partide savaşçılarının gitmesine, ağır silahların geçmesine Türkiye izin verdi. Hatta o geçiş yolu üzerindeki sevgi gösterileri de iç siyasette tartışmalara, polemiklere yol açtı. Şimdi artık dün itibariyle o YPG'nin bölgede kontrolü ele geçirmesi üzerine müthiş bir bayram havası esiyor. Neden? Çünkü ellerinden gitmekte olan, gittiğini herkesin tahmin ettiği, düşecek dediği bir noktaydı. Ve dünkü sevincin, o coşkunun nedeni de bu olsa gerek. Yani neredeyse kaybedilecek bir kentin pek çok ittifakla, koalisyonla yeniden kazanılması. Efendim, bugün bölgeye vatandaşlarımızdan topluca geçmek isteyenler de oldu. Onu Suruç'ta o noktadan öğreneceğiz ama milletvekillerinden HDP Şırnak milletvekili Sayın Faysal Sarıyıldız da Kobani'ye geçti. Kendisine ulaştık. Merhaba Faysal Bey, iyi akşamlar.
Merhaba, iyi akşamlar.
Evet, halen Kobani'de misiniz siz? Döndünüz mü?
Hayır, biz arkadaşlarımızla birlikte akşam saatlerinde geri geldik.
Geri geldiniz.
Şu an Suruç'a yakın yerdeyiz.
Anladım. Peki bize biraz aktarır mısınız? Neyi gördünüz? Daha önce o çatışmalar olduğunda gittiniz mi? Kısmen görmüş müydünüz? Oradaki iklimi, ruhu nasıl aktarırsınız bize?
Doğru. En son geçtiğimiz bayramda yine bir grup arkadaşla birlikte gitmiştik. Üzerinden neredeyse 3 ay geçti. Bugün gittiğimizde yerle bir edilmiş bir kent ama insanlık değerlerinin, insanlık oranının zirvelerde taşındığı bir kentle karşı karşıya geldik. Gerçekten Kobani halkı oldu, her anı, her saniyesi oldukça yakıcı olan 5 ay geçirdi. Neredeyse her saniyesine bir beldenin, bir kaybın sığdırıldığı yakıcı bir süreydi ama artık şehir merkezinde IŞİD çete unsurları yoktur. Bu Orta Doğu'da aslında IŞİD'in temizlendiği ilk büyük kent konumunda. Bu anlamıyla da çok önemli. Ve oradaki halk çıplak bir iradeyle karşı koydu. Çok az, çok cüzi imkanlarla karşı koydu ve şu an tamamıyla şehir merkezinden temizlemiş durumda IŞİD teröristleri.
Peki sivil unsurlar var mı? Yani orada zaten çatışma sırasında yoktu. Halkın herhalde tamamı geçmişti Türkiye tarafına. Orada nasıl? Yani yeniden onarmaya başlarsak orada ne kadar zamanda yaparız diye düşünüyorlar. Bir ikincisi, Türkiye'ye savaştan kaçıp gelenlerin dönüşü konusunda da böyle acele edilecek mi? Ne izlenimleriniz var?
Ya ben size şunu söyleyeyim, hiçbir zaman siviller tamamıyla bitmedi orada. Yani hı-hı, doğrudur. Bu çete saldırıları başladıktan sonra 200 bine yakın insan Türkiye'ye geçiş yaptı. Hı-hı. Yalnız o zamanlarda artık 1000 mi, 2000 mi, 3000 mi tam bilemeyiz. Yalnız hiçbir zaman siviller eksilmedi. Şimdi daha fazlaydı. Çünkü son bir ayda artık... bu üstünlüğün YPG güçlerinin eline düşmesiyle birlikte, geçmesiyle birlikte halk oraya bir aydır neredeyse her gün 30, 40, 50, 60 şeklinde gitmeye başladı. Yalnız şu an sözünü ettiğimiz yerle bir edilmiş bir kenttir. Dolayısıyla aslında uluslararası bir koalisyon anlayışıyla o şehrin imar edilmesi gerekiyor. Çünkü Kobani'de bir bütün insanlık değerleri korunmaya çalışıldı. İnsanlık değerlerine karşı vandalca, pervasızca saldıran çete unsurlarının aslında saldırılarıyla bir şehir neredeyse tümü yıkıldı. O nedenle şehrin imarı da böyle bir ruhu gerektiriyor. Açıkçası Kobani imkanlarıyla, oradaki halkın imkanlarıyla belki yıllarca oradaki yaşam inşa edilemeyecek, en azından teknik imkan anlamında söylüyorum. Evet. O nedenle uluslararası güçlerin, demokratik kamuoyunun bu konuda da elinden geleni yapması gerekecek.
Doğru. Peki burada şu konuda bir tartışma oldu Türkiye'de. Tabii Kobani meselesine duyarlılık, yardımın kısmen gecikiyor olması. Ama bugün itibariyle Türkiye'nin yani Türkiye'de siyasal iktidarın bu konuda son baskılarla da olsa bir yardım eli uzatıyor olmasını teslim eder mi bölgedeki siyasi aktörler? Birincisi bu. İkincisi, bugün bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı. Onu işitebildiniz mi? Hani
ben duydum, doğru.
Anladım. Ben onu da dinleteceğim size, bir yorumunuz, çünkü orayı gören bir gözün bu sözleri ne kadar anlamlı bulduğu önemli bizim için. Bir de Erdoğan'ın o sözlerini çok kısa dinleteceğim size.
Kobani söz konusu olduğunda bakıyorsunuz dünya ayağa kalkıyor. Oradan ayrılıp gelenler bize geliyor. 200 bin insan. Biz onları zaten burada ağırlıyoruz. Şimdi bugün de bakıyoruz maşallah çifte telli oynuyorlar. Ne olmuş? Şu anda oradan DAEŞ çıkmış. Tamam da o bombaladığınız yerleri yeniden kim onaracak?
Evet, böyle bir soru soruyor. Kim onaracak diye Cumhurbaşkanı, ne diyorsunuz?
Ya her şeyden önce DAEŞ orada çekilmedi. Her şeyden önce oradaki insanların, 200 bine yakın insanın buraya gelmek zorunda kalmasının nedenlerinden biri de Orta Doğu'daki yerel güçlerin söz konusu çete yapılanmasına sağladığı imkanlardır. Maalesef bu yerel güçlerden, devletlerden biri Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve AKP hükümetidir. Erdoğan şu ana kadar biz o sınırda aslında o kadar gayruhki, o kadar aslında tuhaf, korkunç şeylerle karşılaştık ki neredeyse yani bu çete yapılanmalarına istediğinizi yapabilirsiniz orada, size her türlü imkan sağlarız şeklinde yaklaşıldı. Ve açıkçası bir yerde o insanların bu tarafa gelmesi özellikle istendi. Çünkü oran tamamıyla oradaki insanlardan boşalması istendi. Kaldı ki 1,5 milyon insan Suriye'den geldi. Herhalde Erdoğan 1,5 milyon insan gelmiş iken 200 bin Kobani'nin gelmesini engelleyemezdi. Bu bir. İkincisi, yani sanki IŞİD kendiliğinden oradan çekilmiş gibi bir şeyde ifade edilmek isteniyor. IŞİD çekilmedi. IŞİD orada neredeyse yok edildi. Evet. Orada çok amansız 5 ay çok amansız bir savaş vardı. ve sonunda Kobani halkı kazandı, IŞİD orada kaybetti. Orta Doğu'daki kaybının ilk kenti diyelim.
Anladım. Peki, umarız yeniden orası yeni bir çatışmalara, savaşlara ev sahipliği yapmaz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Faysal Sarıyıldız. Sağ olun.
Sağ olun, iyi yayınlar, teşekkürler, iyi akşamlar.
Evet, Suruç'ta ne oldu bugün? Kalabalık bir grup da geçmek istedi sınırda. Kısmen bir gerilim yaşandı. Hikmet Durgun bize anlatacak onu. Merhaba Hikmet Durgun.
Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
Evet, ne oldu? Böyle kalabalık bir grup herhalde sınırdan geçip o kutlamalara katılmak istedi.
Evet, doğru. Türkiye'nin birçok ilinde bugün bir sürü insan Suruç'a geldi, sınırda bekledi. Suruç'un köyünde bekledi ve buradan Kobani'ye geçmek istedi. Ancak asker geçişlerine izin vermedi, dağılmaları yönünde uyarılığında bulundu. Ancak grup dağılmayınca asker gaz bombasıyla müdahale etti. Sonra grup tekrar Mersir köyüne geldi. Orada kutlama gerçekleştirdi. Buradaki kutlamalara HDP milletvekilleri ve DTK eş başkanları katıldı. Halen kutlamalar devam ediyor. Kobani'de ise Kobani'nin kent merkezinde sakin, herhangi bir çatışma yok. HDP milletvekillerinden oluşan bir heyet bugün Kobani'yi ziyaret etti. Onun dışında Kobani'nin köylerinde çatışmalar halen devam ediyor. Bugün de Helinç köyü işinden alındı.
Anladım. Demek ki o şeyde de bir yaralanma yok ve ciddi bir sorun çıkmadı değil mi? Yani Suruç hattında sınırı geçmek isteyenler, galiba HDP'liler de araya girmişler. Orada bir tatsızlık yaşanmasın diye. Sakin diyorsun Hikmet.
Evet, HDP milletvekilleri araya girdi. Suruç kaymakamıyla görüştüler. Sonra o yaşanan küçük bir kriz sonra son buldu.
Anladım. Peki, çok teşekkür ediyoruz Hikmet Durgun sana. Kolay gelsin, iyi akşamlar.
İyi akşamlar, yayınlar.
Dünyadan.
Evet, Yunanistan'a gelelim. Yunanistan'da artık kabinede netleşti. Tsipras'ın bakanlar kurulu oluşuyor. Yeminler edilecek ve o zorlu görev başlayacak. Buradan ayrıntıları aktarmaya devam edeceğiz size. Dün de Batı Trakya'dan Mustafa ile görüşmüştük. Bu başarılı sonuçta rolü olan 3 soydaş milletvekilinden birisiydi. Şimdi de Ayhan Karayusuf'la birlikteyiz. Sayın Karayusuf, iyi akşamlar, hoş geldiniz.
İyi akşamlar efendim, hoş bulduk.
Tebrik ediyoruz. Başarılı bir sonuçtu. Sizin için de bölge için de inşallah iyi olur diyelim. Sizin daha önce de milletvekilliğiniz var değil mi? 2009'da evet. Mı?
Yok, 2012-2015 döneminde.
Son dönemde.
Yani bir öncekinde
devam ediyorsunuz. Evet, orada da böyle Türkçe eğitim konusunda bir üniversiteyle işbirliği olsun diye konuşmalar yaptığınıza tanık olduk. Evet, biz daha çok şeyi merak ediyoruz. Burada bu seçim başarısının altında yatan nedir? Hem yani Batı Trakya'daki seçmen kitlesine ulaşmak da önemli ama Yunanistan ölçeğinde bakarsanız hangi duruşla, ifadeyle, vaatle bu başarı geldi?
Şimdi bu başarının gelmesi kaçınılmazdı. Zira Syriza'nın yıllardır ve özellikle de son dönemde yapmış olduğu ana muhalefet.
Evet, evet. Yani güçlü bir muhalefet yürütüyordu.
Evet, güçlü bir muhalefet yaptığımızı gördü millet. Ve bizim aslında halka vaatlerimiz öyle olmayacak şeyler değildi. Yani çok büyük şeyler vaat etmedik. Sadece ilk planda bu ekonomik krizle savaş, insani krizin önlenmesi ve bu bağlamda alacağımız önlemleri açıkladık. Az sayıda da olsa istihdam alanı sağlayacağımızdan, örneğin 300 bin ilk 2 yılda uyguladığımız politikaların meyvesini verdiğini sanıyorum. Tabii gönül isterdi ki burada kendi başına tek başımıza iktidar olalım ama maalesef muvaffak olamadık.
Evet, çok da az bir oy değil mi? Yani çok az bir oy olsaydı yani, kaç bin onu hesapladınız mı? Hani 15 bin 20 binlik bir şey mi acaba bu?
Şimdi şey %36,5 oy oranıyla 149 milletvekili seçtik. Yani sayı çok az, hakikaten birkaç binle bu iki sandalye alınabilirdi. Ancak Neyse, sonuçta biz şu anda izliyoruz. Hükümet yemin etti.
Evet, o kabineden bahseder misiniz biraz? Tabii bize uzak, çok anlamayabiliriz ama mesela şunu, Yorgos Tatakis mesela ekonominin başında görünüyor,
evet,
değil mi?
Evet, nasıl bir? Yorgos Tatakis ve Tatakis ekonomiden sorumlu olacaklar. Dışişleri Nikos Kodzias.
Bunlar tecrübeli politikacılar mı? Yani eskiden beri
tecrübeliler kesinlikle. Bilim adamı. Tatakis bir kere şeyde Girit Üniversitesi ekonomi bölümünde profesör.
Evet.
Yani Yorgos Katrungalos Avrupa parlamenterimiz var, o da anayasa profesörü. Değerli isimler var.
Doğru, aslında akademisyenler
denenmemiş. Evet.
Evet, yani akademisi ağırlıklı.
Öyle, ona daha çok ağırlık verdik biz.
Güzel.
Seçilen kişilikler dedik ya, akademik kriterlere göre seçildi. Politik değil yani. Göreceğiz bakalım, çünkü şu bağımsız Yunanların da kabineye katılması, 4 ya da 5 bakan yardımcısıyla. Bir tane de bakan tabii. Bakan, parti başkanı zaten savunma bakanlığını aldı.
Evet. O yani böyle Türkiye ile ilgili mesajlarında sert midir? Kamenos?
Sert.
Öyle midir?
Sert tabii. Yani onu kabul etmek, o gerçeği söylemek lazım.
Ama şimdi tabii sol...
sıkıntı yaratacak.
Olmaz.
Büyük ihtimalle, inşallah yaratmaz.
Ya bir de hani sol bir... sol
lazım diyorum ben. Doğru. Çünkü daha herhangi bir şey yorum yapmak için çok erken.
Doğru. Doğru.
Uygulamaya bir geçelim. Uygulamada, uygulama süresince tekrar yorumlarımızı yapacağız. Tepki gerekirse tepkilerimizi de göstereceğiz tabii.
Mutlaka.
Yani daha çok böyle sol ağırlıklı bir hükümet olması bizim idealimizdi. Yıllardır solda örgütlenmiş birisi olarak, ama her neyse işte hükümete başka taraftan katılımlar olunca ister istemez bazı konularda anlaşmalar oluyor.
Doğru. Siz nerede yerleşiksiniz? Gümülcine'de mi oturuyorsunuz?
Gümülcine'deyim.
Gümülcine'de. Orada mesela sol, yani karşılığı mutlaka seçmende vardır sizi getirdiğine göre. Ama eskiden böyle daha merkez sağda, yani soydaşların milletvekilleri olurdu değil mi? Sonradan bu, şimdi 3 tane sol eğilimli milletvekili var.
Öyle sadece sol eğilim değil, solda örgütlenmiş. Yani ben
mücadeleci.
Beri, bir de Hüseyin Zeybek, Mustafa'dan daha eski solun içerisinde mücadele etmiş bir abimiz. Üçümüzün birlikte meclise gideceğimiz, olaya gideceğimiz olayı hakikaten iyi, sevindirici, güzel bir mesaj vereceğiz. Şimdi seçmen kitlemize bir bakarsak, seçmen kitlemizin sola kaydığı falan konusunda bizim şüphelerimiz var. Gerçekçi olmak lazım.
Öyle mi?
Tabii yani buradaki azınlık toplumu, Türk asıllı buradaki dostlar daha çok güçlünün yanında yer almak isterler ve güçlü olduğumuzu anladıktan sonra böyle korkunç bir akım oldu. Size bir örnek verebilirim. Rodopil'deki elde almış olduğumuz oyların %75'i soydaş oyları. Evet ya, tabii ki bunun sebebi sadece güçlünün yanında olmak değil, bir de bizim yıllardan beri yaptığımız mücadelelerin içerisinde göstermiş olduğumuz duruş da önemli.
Tabii,
örneğin biz bir başka bir Potami Nehir Partisi'ne giden bir milletvekili adayı vardı. Son 5 yılda 5 tane 4 tane parti değiştirdi. Yani bu istikrar hakikaten uzun vadede de olsa karşılığını buluyor.
Doğru.
Biz de öyleyiz yani, şu andaki 3 milletvekili hiçbir parti değiştirmeden hep solun içerisinde. Mustafa daha önce Komünist Partisi'nde, bizim de sol ittifakta 20 küsur yıllık icraatlarımızın sonucu işte bu ağır, bu sene için bu dönemde ağır görevi bize verdiler. İnşallah altından kalkmaya çalışacağız.
İnşallah. Eminim. Çok önemli. Bir de son olarak bölgedeki bu soydaş seçmenin şeyi nedir, ağırlığı? Yani mesela Gümülcine dediğimizde hakikaten onların ağırlığı var değil mi? Yani nüfusun da yüzde...
Hakikat yani Gümülcine'de, yani Rodop ilinde bir kere nüfus olarak %55 soydaş nüfusu. Yani o ağırlığı var muhakkak ki.
Tabii.
O sonuca da yansıdı, sizin de takip ettiğiniz gibi. 3 sandalyeden 2 tanesi. Tabii Siriza'dan da olsa Türk kökenli milletvekilleri.
Ha, yani o bölgeden, ben onu çok anlayamadım. Yani o bölgeden 3 milletvekili var. İkisi Türk kökenli mi?
Anladım. Evet, evet.
Diğer milletvekili nereden? Diğer milletvekili
İskeçe ilimizden.
İskeçe'den.
Hemen komşu ilimizden, İskeçe ilimizden.
Orada da kaç seçiliyor? Kaç milletvekili seçiliyor?
Aynen.
Aynı. Üçten biri oradan almış, iki de buradan almış. Anladım. Evet. Anladım.
Yani burada daha önceki dönemde de iki Türk milletvekili vardı. Ancak birisi bendim Siriza'dan, bir diğeri de PASOK'tan Ahmet Ali Osman'dı. Yani bu daha önce 96'da da böyle olmuştu. 96'da PASOK'tan ve Sinas, o zamanki Sol İttifak'tan Mustafa Mustafa'ydı.
Anladım.
Genelde iki Yunan asıllı vatandaşlardan bir tanesi de azınlıktan oluyordu.
Evet.
Ama bence bu 1'e 2 oranı doğru bir oran.
Doğru bir oran.
Yani 1.5 olamayacağına göre.
Doğru.
Öyle.
Son olarak yani, Ayhan Bey, Türkiye'deki evet, sol çizgide siyaset yapanlara, bu konuda kafa yoranlara ne mesaj verirsiniz? Türkiye'yi de siz yakından izliyorsunuz. Türk solcuları, Türkiye'de tabii, solcular ne yapsınlar?
Muhakkak ki Türkiye'yi yakından izliyoruz. Zaten Türkiye'de bizim dini, milli, evet, akrabalık bağlarımız var, dilsel birliğimiz var, dil birliğimiz var. Muhakkak ki yani ilgileniyoruz. Valla Türkiye soluna benim söyleyeceğim tek şey var. Bizi izlemeye devam etsinler ama bizim bizim gibi davransınlar diyorum. Çünkü solda çifte standart olmaz. En azından sosyal demokrasinin çok solunda yer alıp faaliyetlerini ve programlarını öyle çıkarsınlar ki Türk halkı Türk soluna güvensin diyorum ben. Şu an itibariyle belki de erken.
Erken.
Gerçi 2015 yılında bazı şeyler aşılmış olması lazım bana göre ama Türkiye'de de bir sol iktidarın sol bir partinin iktidara gelmesi şu an itibariyle biraz zor gibi görünüyor.
Anladım. İşte biz de onları konuşacağız. Az sonra da Sayın Ufuk Uras konuğumuz olacak. Bakalım onun görüşlerini, onu öğreneceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
Kendisine selamımı iletin Ufuk Bey'e.
Hatta galiba Ufuk Bey.
Aa, merhabalar. Kutluyorum bir kere daha. Sevgiler.
Merhaba Ufuk Bey. Nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. Kutluyorum. Yanaklarınızdan öpüyorum. Çok sevindik başınıza.
Çok teşekkürler. Görüşmek ümidiyle. Benden size
iyi
akşamlar.
İyi çalışmalar, sağ olun. Arkadaşlara selam.
Ayhan Bey, çok teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz yeni parlamento döneminde, yeni hükümetinizde.
Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.
Evet, anons da ettik. Zaten iki solcuyu da telefonda konuşturduk diyelim. Merhaba Ufuk Bey, hoş geldiniz.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Çok teşekkürler. Evet, burada son sorudan girelim isterseniz. Bizi izlemeye devam etsinler dedi. Bizim gibi davransınlar. Çifte standart olmaz Türkiye soluna dönük. Aslında çok şey, sade bir cümle kurdu Ayhan Bey. Siz ne diyorsunuz? Oraya bakınca ne geliyor ilk aklınıza?
Bir kere çok önemli bir başarı. Margaret Thatcher döneminden beri aslında bu neoliberal politikaların alternatifi yok tezine yönelik bir gediğin açılması ve Türkiye soluna da Avrupa soluna da bir moral verdi. Bu açıdan çok önemli. İkinci önemli konu Syriza'nın başarısı, Yunanistan'daki Nazi Partisi'nin geriletmiş olması.
Evet.
Bu da çok önemli. Üçüncüsü de merkezin aslında iflas edip bugüne kadar hep PASOK Yeni Demokrasi arasında geçen tahterevalli dışında Syriza'nın bir üçüncü seçenek olması. Bir de yani bu partinin kurucuları, yöneticileriyle uzun yıllardır birlikte siyaset yapıyoruz. Yani insanın bir arkadaşın, dostun Yunanistan'da başbakan olması zaten özel olarak çok sevindirici, heyecan verici.
O Çipras'la da böyle konuşur muydunuz? Meseleler gelir miydi? Yani ittifaklar, birliktelikler, dayanışmalar oluyordu herhalde.
Tabii. Yani Syriza öncesi Sinas Pismos'tan başlayan bir ortak tutumdu. Kıbrıs soluyla hem kuzeyden hem güneyden, yani AKEL ve CTP de dahil barış üzerine sık aralıklarla sempozyumlar, etkinlikler yaptık. En son Atina'dayken Syriza başkanıyla mecliste Kardak savaş adası değil, barış adası olsun diye ortak basın toplantısı yapmıştık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de ziyaret etmişlerdi. İki parlamento arasında dostluk grupları kurulamıyor var olan sorunlar nedeniyle.
Evet.
Belki Syriza ile beraber şimdi yeni bir sayfada açılır ilişkilerde.
Doğru. Peki hakikaten solun bu meseleleri tartışıyor olduğunu biliyoruz. Farklı farklı arayışlar var. Her ülkenin kendi gerçekleri de tabii bunun yanında önemli rol oynuyor. Yunanistan'a bakıp bizim de zamanımız geldi, 132 gün sonra bir sol patlama olacak demek ne yazık ki mümkün görünmüyor ama ne ders çıkarılabilir? Yani burada az önce söyledi ki çifte standart olmaz. Ne demek istemiş olabilir Ayhan Karayusuf? Yani o sol olacaksanız tam sol olun diye CHP'yi mi acaba ima etti? Yani sol desek sol değil gibi öyle mi düşün
tabii,
bilmiyorum.
Tabii çünkü CHP'nin muadili eğer PASOK'sa PASOK'un esas sloganı bütün Yunanlılar Yunan'dır sloganı gibi. Yani Türkiye'de herkes Türktür gibi.
Ha, Hürriyet'in yazdığı gibi Türkiye Türklerin.
Evet evet yani CHP'de aslında yurttaşlık kimliğine bir sıfat koymaksızın, bir etnik sıfat koymaksızın yurttaş merkezli ve azınlıklara yönelik politikalarında farklı olması beklenirdi diye yorumladım. Örneğin Hrant Dink'in ölümüne neden olan 301. maddeyi savunmakta azınlık vakıflarına ilişkin bazı kazanımları Anayasa Mahkemesi'ne Kılıçdaroğlu yoluyla başvurmaya değin aslında çok olumlu olmayan bir sicili var CHP'nin. Muhtemelen Yunanistan'da bir sınıf merkezli bir tepki, yani neoliberal kemer sıkma politikalarına tepki gibi okunuyor Syriza'nın kazanımı ama aynı zamanda Batı Trakya'daki bu zafer Batı Trakya'daki azınlıklara yönelik de eşitlikçi bir siyasetin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. %75 çok büyük bir oran. CHP'de tahmin ediyorum bu tavsiye ediliyor ama bu tür tavsiyelerin seçimlere 4 ay kala gerçekleşmesi ve inandırıcı olması pek mümkün değil.
Anladım. Peki bir HDP'nin orada yeni arayışları var bu seçimler arifesinde. Evet. Diğer sol gruplarında. Orada son olarak ne dersiniz? Yani 7 Haziran seçimleri var önümüzde ve sol mesajlar, sol bakış açısı nerede sıkışıp kalıyor?
İşte Syriza'nın bu sol koalisyon örgütlenmesi aslında klasik parti örgütlenmesini bir alternatif. HDP de biraz böyle bir örgütlenmeyle benzerlik taşıyor Syriza'ya. Aslında Türkiye'de ana muhalefeti solu temsil etme özelliğinde taşıyor. Yani bir yandan emek eksenli politika, bir yandan kimlik siyasetinin pekala gerçekleştirebileceğini ortaya koyuyor ki 2007 seçiminden beri aslında HDP'nin de bir başarı öyküsü var. 2007'deki meclise giriş, 2011 seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimleri, ben bunun Haziran'daki genel seçimde de devam edeceğini ve HDP'nin %10 barajını aşacağını düşünüyorum.
Anladım. Peki Sayın Ufuk Uras, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
İyi akşamlar. Sağ olun.
Hep aynı heyecanla artık yeni saatinde. Atilla Güner'le Akşam Postası 1 Şubat'tan itibaren hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarı 24'te. Ankara gündemi.
Evet, Ankara'da Salı günü de liderler konuşur, biliyorsunuz birkaç parça başlık çıktı oradan. Önce isterseniz habercilerin hani haber var bunda dediği bir işle başlayalım. Kılıçdaroğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu öğle saatlerinde kürsüye geliyor. Tabii o sırada sosyal medyada danışmanları bakıyor. Kendisine bir not getiriyorlar, çıkış getiriyorlar, fotoğraf var. Somali'de çocuklara kitap dağıtıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kitapların birisinin de başlığı Ali Baba ve 40 Haramiler. İşte oradan bir ilginçlik yakalanmış, parantez içinde bu, tırnak içinde, o ortaya konulacak. Ama bunu dinleyelim, arkasından söyleyeceğiz ki orada bir yanılmışlık var ve siyaset bunu kabul etmiyor maalesef. Önce dinleyelim.
Somali'ye gittiler, çocuklara kitap armağan ediyorlar. Ali Baba ve 40 Haramiler.
Kitabın adı.
Ya insaf, zaten Türkiye'de yeteri kadar harami var. Ama sözüm söz, 4 yıllık yetki istiyorum. 4 yıl, namuslu 4 yıl, temiz 4 yıl istiyorum. Haramilerden Türkiye'yi kurtaracağım, haramilerden. Haramilerden kurtaracağım.
Amerika'da da bir kitap vermişlerdi. Diktatörlüğün psikolojisi diye. Bu kitaplarda ciddi mesajlar var aslında değerli arkadaşlarım. Demiştim ya, AKP müzik kutusu gibidir. Kim para atarsa onun müziğini çalar diye. Biliyorsunuz Kral Abdullah da Allah rahmet eylesin vefat etmeden önce o da 100 milyon dolar göndermişti. Onun da biliyorsun müziğini çaldılar. Onlar yas ilan etmiyor, bizimkiler yas içindeler. Nasıl yas onu da bilmiyorum. Niye bizim bayrağımız iner arkadaşlar? Buraya geldiğinde Anıtkabir'e gitmeyen bir insan için ben niye yas tutayım?
Evet, başka konulara da girdi tabii Kılıçdaroğlu bu dinlediğimiz bantta ama başa dönüyoruz. Somali'ye gitti, işte Ali Baba ve 40 Haramiler kitabı dağıttı diyor. Latife değil yani, öyle görmüş, notu öyle önünde. Tabii hemen sosyal medyada Adalet ve Kalkınma Partili gruplar bunun fotomontaj olduğunu, orijinal fotoğrafı koyarak gösterdiler. Orada hayvanlarla boyama yapalım diyor. Boyama kitabı verilmiş ama üstüne artık her şeyi kolay biliyorsunuz. Fotomontaj yapıyorsunuz. Oraya Ali Baba ve 40 Haramiler denmiş. Kılıçdaroğlu da böyle demek zorunda kaldı. Sözünü ettiği diğer kitapta o diktatörlüğün psikolojisi diye Georgetown Üniversitesi'nde hediye edilmişti. Fathali Mokaddam'ın yazdığı bir kitaptı o. Emine Erdoğan'a hediye edilmişti. Ona gönderme yaptı. Suudi Arabistan Kralı'nın ölümüne dönük yasada itirazını böyle dile getirdi. Evet, muhalefetten başladık diyelim. O zaman bir de Bahçeli'ye kulak verelim. Çünkü Bahçeli hafta sonu bölgeye giden, Diyarbakır'da kongre toplayan başbakanın Türkçe ile Kürtçenin kardeşliğinden, kendisinin de Kürtçe öğrenmek istemesinden, işte Biji Serok Davutoğlu denmesinden yola çıkarak eleştirdi. Çok sert eleştirdi. Davutoğlu da buna yanıt verdi. Gelin birlikte dinleyelim.
Davutoğlu ne konuştuğundan, ağzından çıkanın nerelere varacağından ya habersizdir ya da yıllarca gizli ve potansiyel bir bölücü olduğunu özenle saklamayı başarmıştır. Başbakan Diyarbakır'da güzel Türkçemizi güzel Kürtçemizle kardeş kılmaya geldik diyecek kadar bayağılaşmış ve fikren şarambole uçmuştur. Arkasından gazetecilere verdiği mülakatta güzel Kürtçemizi öğrenmek isterim, eve bir gramer kitabı aldım diyerek şuursuzluk yolculuğunu sürdürmüştür. Suudi kralına milli yas ilan edip Sevda Tepesi için bağış adı altında rüşvet alan, ecdat yadigarı emanetlerin yağmalanmasına göz yuman suçlulara diyecek sözümüz vardır. Emperyalizmin tetikçisi olup da Orta Doğu ve Afrika'da ucuz kahramanlık taslayan 17-25 aralığının bir numarasına söyleyecek sözümüz vardır. Somali'de aç doyuran, Türkiye'de aç bırakan adalet ve ahlak tanımazlara, vicdan bilmezlere Milliyetçi Hareket Partisi'nin mutlaka tepkisi ve itirazı vardır.
Evet, tabii Başbakan Davutoğlu da bu konuşmaları dinlemişti. En geç kendisi çıkıyor, o ikinci çıkıyor daha doğrusu. Hemen Bahçeli'ye yanıtı verdi. Onu dinleyeceğiz şimdi. Ve orada daha önce söylediği bir mesele de var. Diyor ki bu yolsuzluklarla ilgili nasıl bir koalisyonla karşı karşıya kaldığımız diyor ortada diyor. Hani şu Hazreti Peygamber'e hakaret eden, karikatürü basan gazete var ya, işte Cumhuriyet demek de uzun tabii, kısa halbuki bu daha uzun. Hani Ergenekon balyaz davalarına sahip çıkan o gazete var ya diyor, birkaç gündür dönemin savcısıyla konuşuyor diyor. Can Dündar'ın yaptığı bir röportaj bu. Dönemin başbakanı dedikleri Erdoğan bugünün cumhurbaşkanı ama o dönemin savcısıdır. O dönemin savcısıyla röportaj yapıyorlar. Nasıl bir koalisyon diyor. Ergenekon, balyoz, paralel çete, yan yana ve arkalarında CHP. Bu röportajın bir ibret vesikası olarak saklanmasını tavsiye ediyorum. Çok ses getirdi aslında. Orada savcı çünkü Erdoğan'a bir numara dedi. Ertesi gün iktidara yakın gazeteler manşetlerinde İşte can suyu verdi, cemaat paralel yapının can suyu dedi Can Dündar için. Bayağı bir etkilendi. Çünkü biz 20 kişi yapıyorduk bunu, kimseye haber vermedik. Emniyet müdürünün de haberi yok dedi savcı. Şu, devam edelim Davutoğlu'ndan. Son 1,5 yıldır işte böyle bir koalisyonla biz mücadele içindeyiz diyor. Talimatla oy kullandılar dediler ama diyor hayır. Onlar özgür iradeleriyle serbestçe kararını vermişti zaten diyor. Dört bakanla ilgili soruşturma meselesini kastediyor. Evet, buradan gelelim şimdi Bahçeli'nin sözlerine, Davutoğlu'nun yanıtı dinleyelim.
Benim Diyarbakır konuşmamdan hem MHP rahatsız oldu, hem HDP, hem de CHP. Doğru yolda olduğumuzun en iyi işareti budur. Çünkü onlar aslında nasıl bölücü bir zihniyete sahip olduklarını ortaya koyuyorlar. HDP o bölücü anlayışın artık zemin kaybetmeye başladığını görmekten rahatsız. MHP de Kürtçe üzerinden sanki Türkçe'ye sahip çıkıyormuş gibi davranarak bazı yerleri tahrik ediyorlar. Kimse bize Türkçe dersi vermesin. Biz Karamanoğlu Mehmet Bey'in diyarındanız. O Türkçe'yi biz bilir, biz konuşuruz, dünyaya biz değeriz. Ama rahatsızlar. Çünkü HDP ister ki Kürtçe'yi istismar ederek Kürt milliyetçiliği yapsın. Kürtçe gerektiğinde yasak olsun, istismar etsin. İster ki MHP bu zıtlık ve tezat üzerinden bir siyasi istismar yapsın.
Ekonomi.
Evet, ekonomi diyeceğiz. Yunanistan'da olup bitene epey yer ayırdık. Oradan milletvekilleriyle de konuştuk ama bugün çok hareketliydi. Borsasında sıkıntılar olduğu gözleniyordu. Tabii yeni seçilen kabinede acaba endişe kaynağı mı oluyordu ekonominin aktörleri için? Bunu önemli bir analizini yapacağız. Kiminle yapacağız? Sayın Ali Ağaoğlu ile yapacağız. Vatan Gazetesi yazarı, ekonomist. Merhaba Ali Bey, hoş geldiniz.
Merhaba Atilla Bey, hoş bulduk. İyi günler.
Evet, çok teşekkürler. Evet, kabinede kurulmuş bir akademisyen ekonominin artık yönetilecek diye şimdi az önce milletvekilinden de duyduk. Ama biraz hareketlilik var. Ne diyorsunuz? Borç fazla, milli gelir düşük, böyle bir sıkıntılı tablosu var galiba ama asıl yorumlar sizde.
Öncelikle şunu söylemek lazım. O Yunanistan'ın borcu, Yunanistan'ın şu andaki ekonomik büyümesiyle ve var olan rezervleri diyelim ile ödenmesi zaten mümkün olan bir borç değil. Yani bir kere orada bir anlaşalım. Çünkü Yunanistan şu anda neredeyse yani kelimenin tam anlamıyla ağzı ile kuş tutsa bu borçları ödeyemez.
Şirket olsa batmış mıydı Ali Bey? Şirket olsa...
Çoktan batmıştı, kimse kredi vermiyordu. Şöyle düşünün, şirket olsa neden ki kimse kredi vermiyor? IMF ve Troika dediğimiz IMF, Merkez Bankası ve Avrupa Birliği üçlüsünün verdiği kredileri olmasa kimse Yunanistan'a kredi vermiyor zaten şu anda. Hal böyle olunca zaten şirket olsanız kimse size kredi vermediği için nakit sıkışıklığından batardınız. Ama devlet olduğu için kurtarıyorsunuz. Diğer taraftan Euro'nun bir üyesi olduğu için de Euro'dan çıkması bence ilk aşamada ya da ben hep söyledim, Avrupa Birliği çok pahalı bir proje. Yerine yenisini koyması çok zor olan bir proje. O yüzden de bence bir tek Yunanistan sebebiyle koskoca Avrupa Birliği projesinden vazgeçilebileceğini düşünmüyorum. O yüzden de Avrupa'da Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nden çıkması da bence söz konusu değil. Pardon, Avrupa Birliği'nden zaten çıkmayacak ama Euro'dan çıkması da söz konusu değil. En fazla fazlasından bir sonraki krizde, belki bunda değil ama bir sonraki krizde Euro'yu ikiye bölerler ortadan. Kuzey Euro ve Güney Euro yaparlar diye. Ben bunu sıkça tekrarladım. Şimdi bu uzun vadeli bir tahmin daha doğrusu. Yakın vadede ne olacak? Yani Tsipras'ın yaptığı iş ve yapacağı iş çok çok çok çok büyük ihtimalle yekten biz Euro'dan çıkacağız demiyorlar zaten. Çıkmak da istemiyorlar. Bütün mesele çarkları dönen bir hale getirip insanlara bir parça nefes aldırıp ekonomiyi biraz çalıştırır hale gelmesi lazım. Bunun için de var olan ekonominin yaratabildiği küçük bir büyüme diyelim, %1-2'lik belki bir büyümeyle, ki onu bile yakalamak Yunanistan'da hayli zor. İşsizliğin bu kadar büyük olduğu bir ortamda ki genç işsizliği %50'ye gelmiş durumda İspanya ile birlikte. Hani burada yapabilecek en akıllıca iş çok çok büyük ihtimalle mesele pazarlık meselesi haline gelecek ve Tsipras'ın yapacağı da bu pazarlıkta Yunanistan'ın elinin olabildiğince güçlü olması. Ha, ne yapacaklar? İlk gelen tepkiler kutlama yönünde değil, dikkat ederseniz. Evet. Aman ha yapma, dikkat et şeklinde bir durum var. Bu tamamen bir şey, poker oyununa oturdular. Her iki tarafta elini göstermiyor ama kaş gözlerle bir takım elim güçlü gibi böyle hareketler yapıyor diye düşünün. Bir süre sonra bu poker oyununda birileri rest çekecek. Yani rest çekmeden işte birisi çekilecek ama sonunda bu bir pazarlık. Pazar. Al gülüm ver gülüm durumuna gelinecek ama Yunanistan eninde sonunda mutlaka bir şey koparacak. Ha, bu koparacağı nominal olarak borçların, nominalden kastım, deyin ki şu anda 300 milyar euro borçları var. Evet. 200 küsur milyar euro borçları var onların. Deyin ki 200 milyar euro fark etmiyor. 200 milyar euronun faizsiz uzatılması ve ilk 10 senenin hiçbir şekilde ne ana para ne faiz ödenmeyeceği bir duruma getirilmesi gibi. Benim ilk aklıma gelen orta yolcu, çiprasında elini güçlendiren, Avrupa Birliği'nde nominal olarak alacaklarından silmediği ama reel olarak borcun azaldığı bir durum. Çünkü evet, her sene %1-2 büyüseniz, diyelim ki yıllık %10 yılın sonunda toplamda %12-13 büyüseniz ve bunun karşılığında bir gelir ve vergi geliri yaratsanız, insanlara biraz refah sağlasanız, ondan sonra biraz daha hızlı büyüseniz toplamda borcunuz en azından %12 düşecek demektir reel anlamda. Bunu yapacaklar.
Bunu yapacaklar.
Yani burada başka çıkar yol ilk demeçlere göre görünmüyor ama ben her ne olursa olsun Yunanistan'ın bir borç silmesi veya borcun günlük hayatı olan yükünün azaltılması gibi gibi bir sonuç elde edeceğini düşünüyorum. Başka çaresiz Almanların da yok doğrusunu isterseniz. Çünkü Yunanistan'ı bir kere çıkarttığınız zaman XYZ onun için vermek istemiyorlar bir indirim. Çünkü diyelim ki Yunanistan'a %50 verdiniz, saçtırıcı verdiniz, %50 borcunu sildiniz. İspanya istemeyecek mi? Portekiz istemeyecek mi? Yarın öbür gün İtalya, hatta Fransa istemeyecek mi? Herkes isteyecek. Kim kimden bu borcu silecek? O yüzden orada öyle bir problem var. Yani nominal borç sabit kalsa bile reel borcu düşürecek bir yol bulacaklar, bulmak zorundalar. Bence şeyin yeni Maliye Bakanı'nın da söylediği, hani şeye benzetmiş Euro'yu, Hotel California'ya benzetmiş. Yani her zaman yani hesabınızı kesip şey yapabilirsiniz otelden ama ayrılamazsınız diyor. Yani Euro'da zaten giriş mekanizması var, Avrupa Birliği'ne de hakeza çıkış mekanizması yok.
Doğru.
Yani bu böyle bir birlik, hatalı kurulmuş bir birlik ama kurulduktan sonra da artık dediğim gibi çok pahalı bir operasyon, çok pahalı bir proje olduğu için vazgeçilmeyecektir bundan.
Anladım. Peki mesela şimdi ekonominin başına gelen Yorgos Statakis, Girit Üniversitesi'nde profesörmüş. Bir lafı var, seçim kampanya sırasında gazetecilerden birine söylemiş. Onu söyleyeceğim. Bunun mesela ekonomide üretenle, çalışanla birlikte değerlendirdiğinizde bir endişe kaynağı yaratır mı? Diyor ki Yunan halkı 2010 yılından bu yana tarihin en ağır sosyal çöküntüsünü yaşarken oligarşik iş çevreleri ve işbirlikçisi siyasi kadrolara hiçbir şey olmadı. Onlar kazanmaya devam ediyor.
Şimdi ben size onun Avrupa versiyonunu ve Amerikan versiyonunu söyleyeyim.
Evet.
Teknik olarak krizin bana göre değil ama herkesin kabul ettiği finans kesimi diyelim. En önemli sorunları, yani sorumsuzca risk almalarından dolayı bu iş bu hale geldi. Tabii onları bu yolu açan politikacılar da tabii bunun krizin ortak sorumlularından biri. Bir, yani krizin öncesinden bu yana değişen bir iktidar hatırlıyor musunuz siz Yunanistan dışında?
Yok.
Ben hatırlamıyorum. Bir, politikacılar bu bedel ödememişler. İki, Avrupa'daki bankaların içinde 2-3 küsür, yani 2 tane benim bildiğim istisna veya 3 tane istisna dışında neredeyse bankalar olduğu gibi duruyorlar. Evet. Bankacıların bir kısmı evet bonuslarından oldular belki ama işlerinden olmadılar.
Evet.
Bankalar aynen kalıyor. Ha, Amerika'da baktığınız zaman evet bazı bankalar ortadan kalktı ama onlar birleştiler, bir şekilde birleştirdiler. Ve orada da çok az iş gücü kaybı oldu. Ben Türkiye'deki 2001 krizini hatırlıyorum. Eğer baktığınız zaman toplam bankacılık içinden 50 bin kişi işini kaybetti. Hı-hı. 40 bin kişi geri dönemedi bile. Şimdi doğru, burada insanlar hiçbir bedel ödemiyorlarsa, yani profesörün dediğinin bir haklılık payı var ama bir şey değiştirecek mi bu? Hı-hı. Yani Tsipras'ın pazarlığıdır her şey. Eninde sonunda yani Syriza ile Avrupa Birliği arasındaki pazarlık. Ama hani halka hoş görünen bir söylem bu. Onlara da zaten oy getiren bir söylemdi bu.
Değil mi?
Ama haklılık payı var mı? Bana göre haklılık payı var.
Tabii. Yani güzel laf ama yani güzel laf, bunu çok güzel söylersiniz ekonomi profesörü olarak ama geldikten sonra da şimdi bunlardan hesap sorman lazım. Borsada bugün 5,5 düşüş var. Hani acaba bunlar ya bizim anladığımız dili konuşmuyorlar kaygısı mıdır o? Bilmiyorum, Atina borsası neden düştü 5,5?
Bu çok normal. Şimdi bir tarafta bir sosyalist söylem var diyelim.
Evet.
Ya da Marksist söylem var. Evet. Öteki tarafta
çark var yani.
Şu andaki var olan ekonomik düzenin başka bir söylemi var.
Evet.
Birbirlerini tanımıyorlar bile neredeyse.
Evet, evet.
Yani kapitalist düzen veya şu anda var olan sistem, yani sosyalist ekonominin veya Marksist ekonominin ne dediğini hiç duymuyor. Bir tek Marks'ın söylediği bazı şeyler kulaklarına çalınmış durumda ama nasılsa merkez bankaları var, nasılsa para vermeye devam ediyorlar. Onları o oyuna devam ettirmek istiyor. Birisi para vermeyeceğim, keseceğim, hatta bunu da finans piyasalarından alıp halka dağıtacağım, bunu da dolaylı olarak yapacağım, işte elektrik faturalarını keseceğim falan deyince, normal düzenden farklı bir şey söyleyince çok doğaldır bu tepki. Ya ben size başka bir şey oldu, ne olacak? Yarın öbür gün bir şey geldiğinde, saç tıraşı dediğimiz haircut, yani borçlardan silinme geldiğinde veya borçların vadesi 10 yıl ödemesiz, işte ahir vadeye ertelendiğinde borçları %10 değil %20 çıkacaktır 2 gün içinde, 3 gün içinde.
Doğru.
Yani bu çok normal bir tepki bu. Yani çok garip bir tepki. Hatta bu tepki neden bugün geldi onu da anlamadım.
Dün de olmadı.
Pazartesi günü gelmesi lazımdı.
Evet, dün yani, kısmen olmuş. Bugün...
Yok, biliyorum, pazartesi gelmesi lazımdı. Pazartesi baktım ben, o kadar büyük bir tepki olmadı.
Evet.
Yani bugün gelmesinin sebebi sanıyorum şeyi bekliyorlardı. Kabinede kimler olacak? Hı-hı. Söz söyleyenler veya kamuoyu önünde konuşacak olanlar kimler olacak? Onları bir anladıktan sonra belki orta yolcu, liberal bir isim gelebilirdi beklentisi vardı. Ama o isimler gelmeyip radikal isimler gelince mutlaka ondan olumsuz etkilenmiş olabilir borsa, ama ben o konuya çok fazla kafayı takma taraftarı değilim.
Anladım. Peki, daha çok konuşacağız dediğiniz o öngördüğünüz günler de hakikaten yaşanmayacak gibi değil. Türkiye'de de böyle örnekler çok oldu. O zaman da yine konuşacağız. Sevgili Ali Ağoğlu, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
Rica ederim. İyi yayınlar.
Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
Bu sözlere dikkat.
Evet, bu önemli konu, biliyorsunuz bazen konuşmaktan rahatsız olanlar oluyor, duymak istemiyorlar. Hani bilirsiniz de bir şeyi konuşmasak daha iyi dersiniz, ama aksine biz de hemen her fırsatta, istismar için değil ama dikkat etmek için, bu konuda yeniden karar mekanizmalarını harekete geçirmek için, güvenliğimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu yarına götürebilmek için bu konuya giriyoruz. Deprem sevimsiz bir konu ama İstanbul ve deprem sözcükleri yan yana gelince hakikaten bilgilenmek lazım, farkındalığı arttırmak lazım. İşte o maksatla yine baktık, İTÜ Maden Fakültesi'nden Jeoloji Mühendisliği bölümünden öğretim üyesi doçent doktor Sayın Ziyaettin Çakır bir çalışmalar yapmış ve bize yeni şeyler söylüyor. Bunu anlayalım, kulağımızda küpe olsun dedik. Sayın Çakır'la birlikteyiz. Efendim, hoş geldiniz, iyi akşamlar.
Hoş bulduk Atilla Bey, iyi akşamlar diliyorum.
Sağ olun. Evet, şimdi sizin burada bir adalarla Tekirdağ Şarköy arasında geçen iki farklı, ne diyeyim, yani bu coğrafi olarak bundan adı geçince ben dinleyenlere şunu söyleyeceğim önce, hani ay oraya gitmiyormuş, bu tarafa gidiyormuş diye sevineceğimiz bir şey de değil, bir piyango da değil, bu hepimizi aslında ilgilendiriyor. Bir yerin daha az güvenli, daha fazla güvensiz olması ancak yani insan zekasıyla bu zararları azaltmak gibi bir sonuç doğuruyorsa anlamlı olur diyelim hocam. Siz orada neyi buldunuz ya da neyi önemsiyorsunuz, paylaştınız kamuoyuyla?
Şimdi 1999 İzmit depremi olduktan sonra Marmara içerisindeki fayın konumu özellikleri araştırılmaya başlandı ve tabii ki biliyoruz 1912 depremi oldu denizin öbür tarafında, 99 öbür bir tarafında,
evet.
Ortada kırılmayan bir fay var İstanbul'un güneyinde, denizin içerisinde. Şimdi bu fay acaba, biliyoruz ki faylar öyle tek parça değil, böyle parçalara bölünüyor. Acaba bu fay tek parça mı kırılacak, hepsi bütün parçalar bir anda mı kırılacak sorunu ortaya çıktı. Yani birden fazla parçanın kırılması demek depremin büyüklüğünün artması anlamına geliyor. Yani fay ne kadar uzunsa üreteceği depremde o kadar fazla olacak. Şimdi bizim yaptığımız bu çalışmada bulduğumuz temel sonuç, fayın bütün bu parçalarının tamamı üzerinde enerji birikimi. Fayın orta kesiminde, yani orta Marmara bölgesinde yaklaşık 20 yıllık bir gözlemin, ölçümlerin GPS, yani Global Positioning System Türkçesiyle küresel konumlandırma sistemine dayalı araştırmalarımıza göre fayın orta kesimi sürekli kayma gösteriyor. Yani üzerinde bir birikim söz konusu değil. Böyle olunca kırılabilecek potansiyele sahip faylarda adalar fayı kalıyor doğuda. batıda ise Tekirdağ veya Batı Marmara Fayı olarak isimlendirilmiş iki tane fay parçası kalıyor. Bunlar yaklaşık birbirine eşit uzunlukta 25-30 kilometre her ikisi de. Arada ise kırılması pek mümkün olmayan bir zonun varlığı ortaya çıkmış oldu. Bu da aslında şu demek oluyor. İstanbul'u en çok etkileyecek olan adalar fayı.
Çünkü... Adalar derken hocam niye anlıyoruz? Hani o evet, Büyükada, Heybeli, tarzı, Burgaz, yani bu Kınalı.
1999 İzmit depremi Çınarcık açıklarına kadar geldi. İzmit Körfezi girişine diyelim. Yalova'nın kuzeyi. Oradan itibaren fay kuzeye İstanbul'a doğru dönüyor. Adaların yaklaşık 4-5 kilometre açıklarından kuzey batıya doğru şey yapıyor, devam ediyor.
Adaların arka tarafından yani şey.
Adaların evet güney batı tarafında bu fay. İşte dedim gibi 4-5 kilometre açıklarından takip ediyor fay adaları. Tabii bu oldukça yakın hem adalara hem
zarar verecek yani adalara da zarar verme ihtimali var diyor.
Adalara tabii verir ama adaların şeyi zemini sağlam aslında. Burada önemli olan zemin ve o zemine uygun yapılaşmanın olup olmadığı. Eğer yapılar gerçekten uygun ise, yani deprem yönetmekle uygun yapılmışsa çok büyük sorun olmaz. Ama biliyoruz ki İstanbul'da depreme dayanıklı yapıların çoğu değil aslında. Dayanıklı değil. Daha zaman gerekiyor kentsel dönüşümün artması gerekiyor. Ya yapısı da onun değişmesi gerekiyor. Dolayısıyla tabii bu adalar fayı deyince tabii akla şey geliyor. Hani sanki sadece Anadolu yakası etkilenecekmiş gibi bir algı oluştu. Adalar, işte Maltepe, Bostancı sahilleri falan Kadıköy ama değil. Bir ucu şeyde bitiyor. Yani Çınarcık Çukurlu'ndan başlıyor. Küçükçekmece'nin hemen altına kadar devam ediyor. 30 kilometre. Dolayısıyla bu fayın kırılması durumunda oluşacak deprem sadece şey Anadolu yakasında değil,
Avrupa
yakasında ciddi miktarda oranda etkileyecektir. Çünkü başka bir çalışmamıza göre zemin çok da iyi değil Avrupa sahil kesiminde.
Doğru. Tek parça kırılmasıyla parça parça olması arasında ne fark var hocam?
Şimdi şöyle düşünelim. İzmit depremi oldu. 7.3.4. Daha sonra 3 ay sonra Düzce depremi oldu. O da 7.2.
Evet.
Yani bu iki depremin aynı anda olduğunu düşünün. Çok daha büyük deprem üretecekti ve yıkım çok çok daha fazla olacak.
Anladım.
Dolayısıyla bunda da 1766 depremlerinde olduğu gibi önce bir fayın bir parçası kırılıyor. Sonra diğer parçası kırılıyor. Şimdi aradaki bu enerji biriktirmeyen fayın varlığı da bu segmentlerin peş peşe domino taşları gibi kırılmasına engel oluyor. Çünkü bir şey zonu oluşturuyor. Bir tampon etkisi yapıyor enerji boşaldığı için burada. Dolayısıyla bu iki fayın birden kırılması şu anda çok düşük ihtimal.
Peki,
daha önceden şöyle bir ihtimal vardı. Yani Adalar fayı artı Orta Marmara fayı birden kırılırsa iki katı uzunluğunda bir deprem demektir bu. Dolayısıyla da büyüklük 7'yi geçebilirdi. Ama şimdiki uzunluğa baktığımızda şu uzunluk ve üzerinde biriken deformasyon miktarına bu yaklaşık 6.7'lik bir depreme tekabül ediyor. Ki 6.7 ile 7 arasında da ciddi bir fark var biliyorsunuz. Çünkü ölçekler logaritmik.
Peki Tekirdağ, Şarköy dediğiniz o kıyı bandında gereken özen gösteriliyor mu? Hem kamu otoritesi açısından hem de vatandaşların duyarlılığı açısından daha
Tekirdağ fayı dediğimiz yine yanlış anlaşılabilir. Aslında
ya da sonucun orada sonucu orada.
Başlıyor.
Evet.
Karadeniz Marmara Eresi'nin açıklarına kadar geliyor. Dolayısıyla bu da bütün hem güneydeki hem de kuzeydeki Tekirdağ dahil birçok yerleşimlerini etkileyecektir. İkisi de aynı potansiyel sahip. Biraz daha Tekirdağ fayında enerji birikimi biraz daha hızlı olduğu için üreteceği deprem de biraz yüksek olacaktır şeyi enerjisi. Ancak İstanbul'a yakınlığı hesaba katıldığında tabii adalar fayı kadar etkili olmayacaktır.
Anladım.
Ama peki, deprem kendisi itibariyle orada oluşursa adalardan daha yüksek büyük bir manşete deprem oluşturabilir.
Anladım.
Bunu umarım yani bilim dünyasının bu araştırmalarını, öngörülerini, çalışmalarını belediyeler, bakanlıklar, bütün kamu otoritesi dikkate alıyordur. Vatandaşlar da oturdukları evin değil mi sağlam olmasına.
Umarım yani evet.
Böyle
yani,
olması. Çünkü bütün bu çabalarımızın bir şeyi bu. Yani bugün deprem yok ve hayattaysak yapacağımız bir şeyi böyle yapmamız lazım diye herkesin içselleştirmesi lazım. Umarız faydalı olur. Sizin de çalışmanızda başarılar dileriz. Sayın Doçent Doktor Ziyadin Çakır. Sağ olun hocam.
İyi akşamlar, iyi yayınlar.
Spor gündemi.
Evet, spor gündeminden bir videoyu dinleteceğiz size. Çünkü efendim İtaat Paşa Stadı, İnönü Stadı, işte Beşiktaş'ta oldu, olacak. Galatasaray'ın stadı var, Fener'in var. Biz de bunu yenileyelim. Sonra yenilenme çalışması başladı. Beşiktaş'ta o stat indi. Şimdi büyüyor ve biraz gecikiyor. Tabii Beşiktaş'ta oynayacak yer arıyor. Oraya gidiyor, buraya gidiyor. Taraftarlar da heyecanlı, biliyorsunuz Kartal biraz heyecanlı heyecanı sever. İşte onlara belki de bir sabret mesajıyla sakin olun Kartallar diyen bir hoşluk yapmışlar. Vodafone Arena inşa ediliyor orada. İşte bu bant da aslında o Beşiktaş'ın cefakar seyircisine az kaldı mesajını veriyor. Biz de hem Beşiktaşlara selam gönderelim hem de iyi bir çalışma olduğu için sizlerle paylaşalım istedik. O gelecek. Arkasından da Cengiz Erdil'in sesli dosyası var. Onu da keyifle dinleyeceksiniz. Çocukları ve yarışmayı anlatacak sizlere. Ben şimdiden bu Kartal'ın sabret videosunun hemen önünde hoşça kalın diyorum. Yarın buluşmak üzere. İyi akşamlar, esen kalın.
Sabret, sen deplasmanda ter döküyorsun, biz de burada. Bir el atın desek bir kamyondan toplara gelirsiniz biliyorum ama ruhunuz yeter. Buralar bize emanet, hiç aklın kalmasın, biraz daha sabret.
Kepçeyi zemine vuruyorum, yakaya çıkıyor su. Haksız mıyım Recep abi?
Beşiktaş bize değer.
Ama hiç aklın kalmasın, buralar bize emanet, en güzel olacak, sabret.
Sadece burası değil, yeni açın arkasında da görmediğin koca bir inşaat var. Sen tribünde rekor kırıyorsun, biz de burada binlerce ton kaya kırıyoruz. Her şey yolunda, sen yeter ki sabret.
Yuvamız İstanbul'un göbeğinde. Sen istediğin zaman gelip görebiliyorsun ama biz koca koca kamyonları her zaman sokamıyoruz. Ama en güzeli olacak, bekle, sabret.
Türkiye'nin ilk akıllı stadyumunu yapmak kolay değil. Ama sen orada, biz burada gece gündüz demeden Beşiktaş için çalışıyoruz. Bir şey kalmadı, biraz daha sabret.
Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
Sesli Dosya.
Bu akşam bir derneği ve bu derneğin düzenlediği yarışmayı tanıtacağız. Yaratıcı Çocuklar Derneği özel sektöründe desteğiyle fotoğraf yarışmaları düzenliyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek, konu da çocuk hakları. Şimdi telefon hattında fotoğraf yarışması koordinatörü Tuncay Buluz var. Sayın Buluz, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
Efendim ilk önce derneğe geleceğiz ama derneğin faaliyetlerine. Bu fotoğraf yarışması ile ilgili bilgi alalım. Sadece çocuklar katılıyor değil mi bu yarışmaya?
Çocuklar katılmıyor, yetişkinler de katılıyor. İlk, orta ve lise öğrencileri ve ileriki düzeyde fotoğrafa gönül vermiş herkes katılabiliyor.
Peki yani çocuklarla yetişkinler aynı kategoride yarışmıyorlar ama.
Hayır, ayrı kategori. 3 kategorimiz var.
Evet, biraz açalım, bilgi verin.
Tabii ilk öğretim kategorisi var.
Evet.
Lise kategorisi var ve yetişkin kategorisi var.
Nasıl geçti bunlar önceki yarışmalarda katılım? Bu sene ne bekliyorsunuz?
Çok başarılı geçti. Yaklaşık 6000'in üzerinde fotoğraf geldi bize. Dolayısıyla bu fotoğraf yarışması için bayağı büyük bir rakam bu.
Şimdi yarışma ne zaman sonuçlanacak başvurular?
17 Nisan'da sonuçlanıyor.
Evet.
2 hafta jüri değerlendirme süresi var. Mayıs ayı içinde de sonuçlar açıklanacak ve bir ödül törenimiz olacak. Ödül töreninde hem maddi ödülleri hem de katılım sertifikaları verilecek yarışmacılara.
Çok güzel. Peki efendim, bu Yaratıcı Çocuklar Derneği'nden bahsedelim biraz. Neden Yaratıcı Çocuklar Derneği'ni amaçlıyorsunuz bu dernekle?
Bu dernekte bizim milli eğitim müfredatında eksik olan çocukların yaratıcılık yönlerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Evet. Ülkemizde biliyorsunuz okullarda sanata yönelik hiçbir çalışma yaptırılmıyor. Evet. Sadece matematik evet. ve sayısal yönde çocuklar hazırlandığı için hiçbir şekilde görsel sanatlara yönlendirilmiyor çocuklar. Biz de bunun eksikliğini dernek olarak gidermeye çalışıyoruz.
Peki derneğin faaliyet alanları sadece İstanbul'la sınırlı mı, tüm Türkiye'de?
Hayır, hayır. Tüm Türkiye'de yaklaşık 700 okulla çalışıyoruz biz.
Evet.
Okullara sanatçılarımızla, yani Türkiye'deki önde gelen sanatçılarla atölye çalışmaları ve yarışmalar gibi şeylerle çocukların daha sanatsal bakış açıları kazandırıp hayata daha hazır girmelerini sağlamaya çalışıyoruz.
Bir örnek vermek gerekirse Anadolu'da bir okulda yaptığınız bir etkinlikten bahsedebilir miyiz? Mesela sadece sanat, fotoğraf değil herhalde. O zaman işin içine müzik, resim de giriyor.
Tabii bütün sanat dalları var. Mesela Samsun'da Kavak ilçesinde bir Anadolu Lisesi'nde çalışma yaptık. Çocukları orada karikatür, resim gibi dallarla bir teknik lisede alamayacakları sanatsal yönde çalışmalar yaptık. Dolayısıyla hayatta da bakış açıları değişiyor çocukların.
Yaratıcı Çocuklar Derneği fotoğraf yarışmalarının üçüncüsü düzenliyor. Bu yarışmanın konusu bu kez çocuk hakları. Hem evet. yetişkinler hem çocuklar katılıyor. Yaratıcı Çocuklar Derneği diye bir dernek var. Buraya da başvurursanız pek çok evet. etkinlik konusunda bilgi alabilirsiniz. Çalışmalara ilkokul ve lise dengi çocuklar katılabiliyorlar etkinliklere. Biz de fotoğraf yarışması koordinatörü Tuncay Buluz'la konuştuk. Çok teşekkürler Sayın Buluz.
Ben teşekkür ederim. Başarılar dilerim herkese. Atil